Ayrım 89, sayfa 271, tur tamamlanıyor. Mustafa Kemal'in imparatorluğun yenilgisinden sonraki yolculuğu İstanbul'da başlar ve İstanbul'da biter. Ama Mustafa Kemal olayında İstanbul ne bir başlangıç ne de bir sondur. Onun ruhunda İstanbul, ta gençlik yıllarından beri karışık bir kompleks olarak yaşadı. Bu sayfalarda bu kompleksin bazı çözümleri görülür. 10. Boğaz'dan geçen yolcu. 1926 sonları ile 1927 yılının ilk ayları nispeten sakin geçti. Daha ziyade ekonomi alanında ve daha ileride yeni bir devletin ekonomik yapısı bahsinde değineceğimiz bazı gayretlere yönelindi. Dış ilişkiler pekiştirildi. 7 Mart'ta İstiklal Mahkemeleri kaldırıldı. Lozan Antlaşması'na göre genel af beyannamesinin dışında bırakılan 150 kişinin Türk uyrukluğundan çıkarılması kanunu 28 Mayıs 1927'de çıkarıldı. Dipnot: 150'likler denen bu kimseler 29.06.1938 tarihinde 7527 sayılı kanunla affedilmiştir. 29 Mayıs'ta demiryolu Kayseri'ye vardı. 15 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bulunan bütün resmi ve milli binalar üzerinde bulunan eski saltanat devri, tuğra, yazı ve armalarının kaldırılması kanunu çıktı. Parantez içinde numara 1057. 1 Temmuz 1927'de Gazi Mustafa Kemal ile İsmet ve Kazım Paşalar, parantez içinde Özalp, askerlikten ayrıldılar, emekli oldular. Böylece Mustafa Kemal'in ordu hayatı fiilen sona erdi. Ama bu arada göz alıcı olay, Gazi'nin zaferden sonra ilk defa İstanbul'u ziyaretidir. Fakat bu işin biraz daha öncesi var. İzmir'in kurtuluşundan ve hele İstanbul'un yabancı kuvvetler tarafından boşaltılmasından sonra İstanbul, Gazi'nin ziyaretini bekliyordu. Çeşitli İstanbul heyetleri İzmir'e, Bursa'ya, İzmit'e yaptıkları geziler sırasında onu görmeye gittikleri zaman onlara İstanbul halkına olan selam ve sevgilerini bildirdi. Fakat İstanbul'u ziyaret işi uzayıp gidiyordu. Bir aralık bir ümit belirdi. 12 Eylül 1924'te, yani yabancı işgal kuvvetlerinin İstanbul'dan çıkışlarından bir yıl kadar sonra, Gazi'nin İzmir'den hareket ettiği öğrenildi. Paşa, Bursa'yı ziyaretten sonra İzmit'e geldi. Oradan Karadeniz'e hareket edecekti. İstanbul'a uğraması da bekleniyordu. Hamidiye kruvazörü İzmit'teydi. Demek hazırlık tamamdı. İstanbul halkı ayak üstündeydi. 12 Eylül günü saat 11'e doğru Hamidiye ufuktan göründü. Limandaki bütün gemiler düdüklerini çalarak daha uzaktan Hamidiye'yi selamlamaya başladılar. İstanbul halkının büyük bir kısmı deniz vasıtaları, motorlar, sandallarla denize açılmaya hazırdılar. Nihayet Hamidiye Kız Kulesi açıklarına gelince Selimiye Kışlası ile bir torpidodan atılan 21 topla Gazi selamlandı. Yüz binlerce halk iki kıyıda birikmişlerdi. Onu alkışlıyorlardı. İstanbul Valisi, Şehir Emini, parantez içinde belediye reisi ve kumandanlar resmi bir deniz vasıtasıyla Hamidiye'nin dümen suyunu takip ederek geminin duracağı ve büyük misafiri Hamidiye'de selamlayacakları dakikayı bekliyorlardı. Fakat Hamidiye nazlı bir eda ile ve gerçi biraz hafif yolla ama durmadan ilerliyordu. Kız Kulesi'ni geçti, Boğaz'a yöneldi. Üsküdar-Beşiktaş arasında geçti. O zaman halk, Hamidiye'nin Boğaz'da bir devir yaptıktan sonra dönüp duracağını sandılar. Hamidiye, Boğaz'da durmadan ilerledi ve nihayet Boğaz'dan çıktı gitti. İstanbul'un resmi heyetleri de Hamidiye'de Gazi'yi selamlamak imkanını bulamamışlardı. Gazi'nin bu anlaşılmaz davranışı garipti. Gazeteciler bu geçişe inanmıyorlardı. Telefonlar durmadan işledi. Boğaz karakolları durmadan arandı, soruldu. Alınan cevap hep aynıydı. Hamidiye geçti. Nihayet geminin Karadeniz'e açıldığı anlaşılınca, İstanbul'u biraz da üzen bu gerçekten anlaşılmaz yolculuk üstünde bu defa da hele basında çeşitli ve oldukça sert tepkiler görüldü. Gazi İstanbul'da durmamış ve İstanbul halkına sadece bir selam mesajı yayınlamıştı. 1876 Meşrutiyetinin kurucusu Şehit Sadrazam Mithat Paşa'nın oğlu Ali Haydar Mithat'la arkadaşı şair Hüseyin Suat, kırgınlıklarını Gazi'ye bir telle bildirdiler ve sert bir cevap aldılar. Zaten muhalif sayılan gazeteciler tabii daha nükteli yazılar yazdılar. Hatta bir mizah gazetesi olan Karagöz manalı bir karikatür bastı. Altında şu sözler yazılıydı: "Bizi çiğnedin de nereye gidiyorsun?" Bu sözlerin daha altına da o zaman çok işitilen bir şarkının şu mısraları yazılmıştı: "O yar bir vefadan selam yok mu? Kemal-i lütfuna dair kelam yok mu?" Hulasa gazeteciler bu geçen yolcu hakkında ancak Boğaz vapurlarının gemiyi yakından gören yolcularını gördüklerini naklederek bir şeyler yazıyorlardı. Gazi Hamidiye'nin güvertesindeydi. Siyah bir kostüm giymişti. Başı açıktı. Yanında eşi Latife Hanım vardı. Ona eliyle İstanbul'un şurasını burasını göstererek bir şeyler anlatıyordu. Hamidiye'nin ön tarafında beyaz elbiseler giyinmiş deniz askerleri selam vaziyetindeydiler. Latife hanımefendi de beyaz bir bluz üstüne siyah bir ceket giymişlerdi vesaire. Bu yazılara tabii İstanbul halkının gaziye hasretini fakat bu geçişten kırgınlığını açığa vuran satırlar da ekleniyordu. Soruyorlardı, neden gelmiyordu? Gelmek mi istemiyordu? İstanbul'a kırılmış mıydı? Neden? Yoksa başka sebepler mi vardı? Bu sorular uzayıp gidiyordu. Nihayet belki Karadeniz seyahati dönüşünde uğrar ümitleri doğdu. O da olmadı. Ama olayın nedenleri üstünde yakıştırma ve yaklaştırmalar uzayıp gitti.